Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, Everest Yayınları 6. basım Mart 2010. Bu kitap 259 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Kasım 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Kaç kişi sustuk biz? Bazen en uzak hal kendimizinkidir bize. Okyanus aşırı bir memlekettir bazen Türkiye. Bu toprağın yeniden bizim toprağımız olmasını istiyorsak eğer, yeniden birleştirmemiz gerekiyor tepelerimizin hikayelerini. Söküldüğümüz yerlerden çileğimizi çözüp yeniden örmemiz gerekiyor kendimizi. Yoksulluğun vahşetiyle sertleşen hikayeleri neresinde bıraktıysak o sahneye dönüp yeniden takip etmemiz gerekiyor film şeridini. Korkup gözümüzü kapattığımız sahnelere dönüp bu kez gözlerimizi dört açıp bakmamız gerekiyor. Ece Temel Kur'an, F tipi cezaevlerini, açlık grevlerini, ölüm oruçlarını anlatıyor. Bu suskunluğu kıracak yeni bir dil bulmak için. Teşekkür. Bu kitabı yazmam için bir dağda, bir evde bana göz kulak olan Demet'e, yanımdan hiç ayrılmayan dört ayaklı, pek yakışıklı Miro'ya, var olarak dünyayı iyileştiren Yunus'a, yüzyılın en sıcak ayında Ankara'da benimle Deretepe dolaşan gazeteci dostum Gökçer Tayincioğlu'na, artık benimle konuşmayarak bu kitabın yazılmasına neden olan eski hükümlü annesi Fatma Özçelik'e, ben kederden bitkin düşünce devam et diyen Çiğdem ile Sırma'ya, hapse atılmamam için çabalayan avukat Fikret İlkiz'e ve bu kitaba emeği geçen sevgili Gökçe'ye teşekkür ederim. İnsanlık üzerine bir giriş. Pek kederli bir sözcüktür umut. Çünkü bütün sözcüklerden daha hızlı çağırır umutsuzluğu. Hele umut var mı diye sormuşsa aramızdan biri, bilin ki çoktan düşmüştür omuzlar. Bugün üniversite amfilerinde yaptığımız çocuk kederiyle saf neşe arasında gidip gelen toplantılarda, zar zor bir araya gelen insanların eksiyiz diye diye durmadan birbirini saydığı, insanların saya saya çoğaltıldığı mitinglerde, gelmeyenlerin duyarsızlığından dem vurularak ve ertesinde aynı seslerle aynı türkülerin tekrarlandığı rakı masalarında son bulan etkinliklerde, entelektüellerin gidişata müdahale için yapıp daha yaparken kendilerinden sıkıldıkları mühim tespit ve değerlendirme görüşmelerinde, giderek yalnızlaşıp eksilen, gelenlerin saçlarına giderek daha çok gümüş yağan, herkesin teatral bir havada konuşmaya özen gösterdiği eski yoldaşları anma toplantılarında, kendi kendimizi coşturmak için yaptığımız, genel olarak dinamitsiz bir dinamit fitili gibi sonuna geldiğinde kendi alevini yiyen festivallerde, kederden kararınca yarım bırakmak zorunda kaldığımız, memleketin içinde bulunduğu ahval ve şeraite dair sohbetlerde, yapmazsak bir tür ihanet içinde olacakmışız mecburiyetiyle yaparken, daha o anda tel tel olup ellerimizde dağılan bütün o eylemliliklerde, dünyanın ve ülkenin gidişatından memnun olmayan, kendini muhalif olarak tarif eden insanlar, başka ve daha iyi bir dünya yaratmak için tam kolları sıvayacakken, durup onları durduran bu soruyu soruyorlar kendilerine. Umut var mı? Oysa pek çıtkırıldım bir sözcüktür umut. Çabuk kırılır beli, bel bağladığınızda. Çünkü ya yoksa, umut yoksa biz artık olmayacak mıyız? Umut kalmamışsa artık arkamızı dönüp gidecek miyiz? Bir şey yapmazsak umut yok diye rahat mı edeceğiz? İçimiz rahat mı olacak artık? Hiç mi dertlenmeyeceğiz umut yoksa? Böyle olamayacağına göre her sorulduğunda umut var mı diye düşen omuzlardan tutup sarsmak lazım soranı. Kendine gel, umut yoksa bile biz varız. Bizim bugün iyi haberlere ihtiyacımız var. İnsanlığa dair yeni hikayeler dinlemeliyiz. Çünkü tıpkı dağlardaki otların dağlarda alınan bütün yaraları iyileştirmeye yetmesi gibi, dünyada da insanlığın yaralarını sağaltacak yeni hikayeler ve iyi haberler var. Adını duymadığımız şehirlerde ve köylerde bizim sözcüklerimizle konuşuyor halklar. Sözlerimiz, rakı masalarımızda içimizden geçen sözlerimiz, çamuru ve tohumu örgütlüyor uzaklarda. İyi haberleri bizden gizliyorlar. Yeryüzünde sürgün veren bütün halkların birbirine anlatacakları hikayeler var oysa. Ne yaptıklarına, nasıl yaptıklarına dair uzun uzun anlatacakları, içip içip anlatacakları, kendi şarkılarını söyleyip, ağlayıp arada, gülüp, susup anlatmaya devam edecekleri hikayeleri var. Gazetelerin rotatifleri, onların sesleri yerine hep aynı hikayeleri ezip ezip veriyor önümüze. Rio'da festival, Hindistan'da tren kazası, İsviçre'de G8 toplantısı, ABD'de borsa kapanışı. Tıpkı dağlardaki çiçeklerin hangi hastalığa iyi geleceklerini söyleyememeleri gibi, dünya halkları da düşen omuzlarımızı yukarı çekecek hikayelerini iletemiyorlar bizlere. Oysa Brezilya'da topraksız köylüler kendi topraklarını ele geçiriyor durmadan. Hindistan'da kendi kabilesininkinden başka bir dil bilmeyen donsuzlar ayaklanıyor bütün dünyaya nazır. İsviçre'de geceleri kara şapkalı çocuklar antikapitalist sloganlar yazıyorlar çok uluslu şirketlerin merkez binalarının duvarlarına icat ettikleri silinmez boyalarla. ABD'de kadınlar Beyaz Saray'ın önünde nöbet tutup dünya liderlerini titreten kötü kralı titretiyorlar geceleri. Arjantin'de bir eski siyasi mahkum gecekondu kadınlarına tango öğretiyor şu anda. Onlara komünün ne olduğunu anlatıyor dans arasında. Venezuela'da etli butlu bir kadın, yoksulları ancak kendileri temsil edebilir diyor. Siyaset bilmemekten hiç korkmuyor. Bize iyi haberleri vermiyorlar. Bizim hikayelerimizi bizden gizliyorlar. Çünkü bilebilseydik kendi hikayelerimizi bir daha sormazdık o kederli ve kavga etmeden kaybetmiş soruyu. Umut var mı? Çünkü bu hikayeleri bilince bu yanlış sorunun cevabı belli. Evet, umut var ama her şey sana bağlı. Her şeyin bize bağlı olduğunu bilmemizi istemiyorlar belli ki. Diğer yandan iyi haberler ve güzel hikayeler, insanlığın daha iyi bir dünya için geliştiği deneyimler, dert alan şarabı gibidir. İçtikçe derdini büsbütün unutturacak kadar sarhoş eder insanı. Oysa dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek için düşünen ve çalışan insanlar bir derdinin olduğunu hatırlayacak kadar ayık kalmalı. Biz bugün umut aramak için hikayeleri bizlerden gizlenen uzaklardaki insanlara bakıyoruz. İyi bir işaret görmek dileğiyle. Latin Amerika'daki isyanları ve isyanların zalimleri galebe çalışını sonu iyi biten aşk filmlerini izler gibi iştahla izliyoruz. Düşünüyorum da isyan uzaklara ait kaldıkça daha mı havalı oluyor acaba? Biz uzaklara daldıkça uzaklarda kalıyor isyan. Örgütlenmek tropik bir bitki örtüsü. Nasılsa uzakta ya isyan. Biz bir şey yapmak zorunda değiliz ya nasılsa. Yapsak da o çiçekler bizim bahçemizde açmaz. Bizim iklim de tropik değil ya nasılsa. Bakmayın, umutsuzluk büyük bir konfordur aslında. Oysa biz uzaklarda yavaş yavaş sabırla dokunmuş bir isyanın heyecan verici sonuçlarına bakarken, şimdi burada kendi isyanımızın ağır ağır dokunan ilmeklerini kaçırıyor olabiliriz. Biz bugün uzaklara dalıp gitmişken kendi toprağımıza atlıyor olabiliriz. Utanmak, sıkılmak yok. Biz bizeyken soralım kendimize. Özelleştirmeye karşı Buenos Aires'in tüm çıkışlarını barikatlarla tıkayan eylemcileri hayret ederken, bu ülkedeki özelleştirme karşıtı eylemlere aynı hayranlıkla bakıyor muyuz? Küçük halk kooperatiflerinin oluşumuyla başlayan Venezuela'nın şimdiki insan merkezli ekonomi politikalarını merakla takip ederken, Türkiye'deki benzer girişimleri aynı oranda havalı buluyor muyuz mesela? Böyle girişimler olduğunu biliyor muyuz hatta? Brezilya'da bütün savunma harcamalarının gıda programına yönlendirilmesini birbirimize anlatırken, yaşadığımız heyecanı üniversiteliler savaşa değil eğitime bütçe diye bağırırken hissediyor muyuz? Üniversite öğrencileri tek başına dayak yemiyor mu her seferinde? Geçmekte olduğumuz yollardan geçip gitmişlere bakarken takılıp umut arayışı çukurunun dibinde mi buluyoruz kendimizi? Hatta umut ararken umutsuzluğu bulmaya daha mı meyalliz mesela? Yoksa? Sahi biz nereye bakıyoruz? Kendini muhalif olarak tarif eden insanlar olarak biz kurtarmak istediğimiz halkımıza bakıyor muyuz? Daha halkımız derken kendimizi dışına koyduğumuz o gaya kuyusuna bakarken bu toprakların siyasal tarihindeki münevver geleneğinin bizde yarattığı kataraktın farkında mıyız? Baktığımızda görüyor muyuz sorusunu da bir kenara bırakarak soralım. Biz gördüğümüz halkı eskisi gibi kurtarmak istiyor muyuz hala? Kurtaracak kadar seviyor muyuz? Zamanıdır, yüzleşelim hissiyatımızla. Biz bu halkı gerçekten seviyor muyuz? Açın televizyonu, bakın halkımıza. Bakalım bizim halkımız bugün ne yapmış? Halkımızın başına bugün neler gelmiş? Gecekondu yıkımı olmuş, gaz bombası patlamış ihtiyar bir kadının yüzünde. Ambulans beklenmiş, gelen giden olmamış. Neyse ki yıkım tamamlanabilmiş, polisi tahrik edenlere haddi güzelce bildirilmiş. Parasız eğitim isteyen öğrencileri kurtlar kapmış polisten önce. Bir öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Ama zaten öğrenciler yasa dışı bir terör örgütünün propagandasını yapıyormuş. Kendilerine dersleri iyice belletilmiş. İzlemeye devam edebilelim diye memleketin hicranını, araya ünlülerden birkaç yasak aşk görüntüsü atılmış. Galiba çocukları hapishanede olan anneler, galiba Karadeniz'de bir yerde dövülmüş ya da öyle bir şey. Halkımız teröristlerin annelerine haddini kafaları patlatıncaya kadar bildirmiş. Güneydoğu'da bir ilde bir grevin 200. gününde göstericiler bir şey yapmış, her neyse polisler müdahale etmiş. Daha önce haber verilmeyen bu grev zaten artık bitmiş. Bütün bunlar olurken Kürtler Kürdistan'a, İslamcılar Arabistan'a, Moskova'sız kalanlar evlerinin en karanlık odasına, memleketin tek günahkarları olan kapkaççılar cehennemi dibine gitsin isteniyor. Kanında boğulması gereken vatan hainleri için mezarlar hayal ediliyor. Bu ülkede kimse kimseyi istemiyor. Ülke dolusu bir kalabalık artık beraber yaşamaktan haz etmiyor. Birileri ölünce başka birileri oh çekiyor, biri can verirken ötekinin canına değiyor. Her ölümde bir, her bir ohta iki ilmek sökülüyor bizden. Birbirimizin ölümüne karşı meraksızlık, birbirimizin hayatına karşı meraksızlıkla başlıyor. En çok birbirimizin hikayelerini bilmemek çözülmez hale getiriyor çilemizi. Her gün ilmek ilmek çözülüyoruz biz. Bizi söküyorlar durmadan. Hikayelerimizi söküp söküp dolaşık bir yün çilesi gibi önümüze atıyorlar. Çilemizle baş başa kalıyoruz, karışıyoruz ve vazgeçiyoruz çözmekten, yeniden örmekten. Toplumsal bağlarımız düğümleriyle bizi yıldıran bir çile gibi çözülmüş duruyor önümüzde. Biz bu ülkenin muhalif insanları olarak bu sökümün neresinde duruyoruz? Birbirinin ölümüne trene bakar gibi bakanlar memleketin toplumsal örgütünü sökerken ilmek başlarında inatçı düğümler gibi durabiliyor muyuz mesela? Yoksa biz de oturmuş bakıyor muyuz acının ve yoksulluğun hikayelerinin lime lime edilip tanınmaz hale getirilişine? Acının ve yoksulluğun hikayelerini onlara uzaklardan, onları uzaklaştırarak bakanların ağzından dinler hale mi geldik biz de? Hazlar çağında biz de dayanamıyor olabilir miyiz memleketimizin giderek sertleşen, bakınca gözümüze kan oturtan hikayelerini? Hikayelerin dehşeti, vahşeti bu kadar hızlı yükselince, kanlı sahnelerle dolu filmleri sevmeyen biz muhalifler, acaba en kanlı sahnelerinde izlemeyi bıraktığımız bir film gibi bıraktık mı memleketi kendi akışına, başkalarının anlatışına? Artık belki de memleketin hikayesi bizim izlemeyi seçmediğimiz bir kanalda. Yoksulluğun kargacık burgacık el yazısıyla bambaşka bir hikaye yazılıyor şehrin uğultulu tepelerinde. Bizim artık anlamadığımız bir dilde isyan ediyor insanlar. İsyan ediyor olmadılar, yoksa onları örtmek için bu kadar başka şeylerden bahsediyor olmazdı haberler. Her Türk asker doğarken, her Kürt gerilla, yoksullar da o tepelerde, bizim hiç bilmediğimiz, hatta kendilerini feda etmedeki inatlarından ürktüğümüz türde, militanlar olarak uç veriyorlar, beğensek de beğenmesek de. Ama biz, durduğumuz yerlerden, kendimizi güzelce ayırdıktan sonra, acıdan ve vahşetten, dönüp acı ve vahşet içinde yaşayanlara, nasıl isyan etmeleri, nasıl isyan etmemeleri gerektiğini söyleyemeyiz. Çünkü söz söyleyenler olarak biz de onlara göre karşı tepelerdeyiz. Bizim acı, vahşet, dehşet eşiğimiz düşerken kendi tepemizde, o tepelerde yükseliyor eşik. Biz artık eşikten hiç geçemiyoruz onların tarafına, geçmiyoruz ya da. Kaybedecek bir şeyi olmayanları artık biz de tehlikeli buluyoruz. Bu yüzden şimdi artık biz, halkımızı sevip sevmediğimizi, artık onları kurtarmak isteyip istemediğimizi pek bilemiyoruz. Bilemeyiz de. Çünkü artık biz onları tanımıyoruz. Hatta biz artık halkımızdan çekinme, söyle, korkuyoruz. Her gün ölüyor ve öldürülüyorlar. Ölümden söz ediyor ve yalnızca ölümden söz eden adamları dinliyorlar. Artık halkımız, evet evet söyle korkma. Çok korkunç. Halkımızın yaşadığı uzak tepeler var. O tepelerde bazı evler, o bazı evlerde bazı insanlar. Bazı ölümler ölünüyor. Bütün bir gürültülü ölüm kültürü içinde sessizce ölüyor bazıları. O tepelerdeki evlerin ortasında bir ara başlık. Ölüm oruçları. İnsanlar hala ölüyor sessiz sessiz. Bir dakika, bir dakika. Biz hiç sevmedik ölüm orucunu. Daha önce söylemiştik. Ama bir dakika. Biz söylemiştik zaten böyle olacağını. bu işin bir yere varamayacağını değil mi? Eksilten değil, çoğaltan isyanları seviyoruz biz. Ölüm bu memlekette, bu denli kıymetsizleşmişken, ölüm orucu, etki gücü olan bir eylem olamaz demedik mi biz onlara? Yapmayın çocuklar, vazgeçin, eylem yönteminizi gözden geçirin dedik mi, demedik mi? Bu bir örgütün kendi iktidarını ispatlama hırsıdır diye kaç kere söyledik. Bu örgüt, insanlarda bir ölüm miti yarattı, herkes ölüme koşuyor. Ölümü yücelten bir kültür gericidir, değil mi? Üstelik ölüm orucunu bugün hala sürdürenler, ülkenin bütün muhalif kesimlerini itmediler mi bir hınçla? Kendi kendilerini yalnızlaştırmadılar mı? Bunların hepsini söylemedik mi? Evet, söyledik ve artık günahın bizden gittiğini inandık galiba. Geldik gittik ve sonunda itiraf edelim, ölenlere öfkelendik ölüyorlar diye. İçimizden demedik mi? Bırakın işte, artık bırakın, yetmedi mi? İnsan, çünkü zulme duyduğu öfkeyi bir süre sonra kurbana yönlendirir. Çaresizliğine karşı duyduğu hıncı kurbandan çıkarırken bulabilir insan kendini. Çoğumuz öfkemizle perdeledik bu hikayenin peşini bırakışımızı. Yoksulluğun ve acının tepe noktasındaki bir memleket hikayesi olarak, ölüm orucuna artık hiç bakmayışımızı bir örgüte karşı duyduğumuz öfkeyle meşrulaştırdık. Ama insanlar ölüyordu işte. Biz ne desek de, ne demesek de, inanarak ölüyorlar tepelerde. Onlara dair 19 Aralık 2000'deki hayata dönüş operasyonu ile başlayan sansürü, biz de hiç merak etmeyerek güçlendirdik bir parça. Bu memleketin bir hikayesiydi ölüm oruçları. F tipi cezaevlerine, hücre sistemine karşı yapılan direniş. Tek bir örgütün yanlış direnişine bağlayıp meseleyi arkamızı dönüp gittik. Örgütün hiç onaylamadığımız yöntemlerine rağmen ezilenlerden söz etmeye devam edemedik. Birinin aklına gelip de ne diyorsunuz F tiplerine karşı yapılan ölüm orucuna diye sorarsa dudağımızı büküp ya şimdi yani diye bir tereddüt içinde durduk hep. Kaç kişi sustuk biz? Hani bu memleketin hikayeleriyle son derece ilgiliydik? Bu satırları okumakta olan canım kardeşim. Bazen en uzak halk kendimizinkidir bize. Okyanus aşırı bir memlekettir bazen Türkiye. Bu toprağın yeniden bizim toprağımız olmasını istiyorsak eğer, yeniden birleştirmemiz gerekiyor tepelerimizin hikayelerini. Söküldüğümüz yerlerden çilemizi çözüp çözüp yeniden örmemiz gerekiyor kendimizi. Yoksulluğun vahşetiyle sertleşen hikayeleri, neresinde bıraktıysak o sahneye dönüp yeniden takip etmemiz gerekiyor film şeridini. Korkup gözümüzü kapattığımız sahnelere bu kez gözlerimizi dört açıp bakmamız gerekiyor. Bu ülkenin muhalifleri olarak bizlere düşen, bilebildiğimizce onlara yeni ve daha sağlam bir muhalif dilden söz etmek ise eğer, önce yoksulluğun o kargacık burgacık el yazısını çözmemiz, o tepeleri okuyabilmemiz gerekiyor. Bırak başkaları bakmasın, okumasın. Sen bu ülkeyi sevmeye, kimsenin sevmeye cesaret edemediği yerlerinden başlamalısın. Bizim sözcüklerimiz, dünyanın kimi topraklarında çamuru ve tohumu örgütlüyor şu anda. Sözcüklerine güven. Senin sözcüklerin şimdi Amazon kıyılarında çocuklara bedava süt içiriyor, üniversitelerde yoksul çocukları okutuyor. Senin sözcüklerin, sevgili kardeşim, Hindistan'daki bir donsuzun, kendine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden daha fazla güvenmesini sağlıyor. Meksika'da, yeryüzüne ayak direyen köylü, senin sözcüklerini alıp, o sözcüklerden yeni bir dünya yapıyor. Çamurdan ve insandan korkma. Senin sözcüklerin her ikisini de iyi ediyor zira. Toprak kardeşim, gittim, gördüm uzaklardaki isyanları. Şimdi söylüyorum sana işte. O isyanlarda da çok sevimsizlikler var. Korkup bakamayacağın şeyler, dayanamayacağın vahşetler, dehşetler, dinlemekten sıkılacağın uzun konuşmalar, abuk sabuk tartışmalar. Ama söylüyorum sana, inan bana, ancak umutsuzluk kuyusuna düşmeden birbirlerini dinlemeyi seçenler gidecekleri yere vardılar. Onlar hikayelerini ilmek ilmek ördüler, üşenmeyip tek tek birbirlerini dinlediler. Biliyorsun değil mi? Başkalarının hikayelerini dinlemeyenler, bir gün hikayelerini anlatacak kimse bulamayabilirler. Gel, en korktuğumuz, bizden en uzak tutulan yerden başlayalım bu memlekete bakmaya. En ne diyeceğimizi bilemediğimiz yerden konuşalım kekeme mekeme. Biz en çalışkan ve en maceracı öğrencileriyiz yeryüzünün. Bu memleketin en karmaşık matematik problemi ise bu eğer. Bil ki tam bize göre. O tepelerin bizim en anlamadığımız, bir çıldırma olarak gördüğümüz o halini anlarsak o tepelerin, Belki gerisi gelir. Tekrar başlarız hikayelerimizi birleştirmeye. Umutsuzluktan korkma bakarken bu hikayeyi. Umut meselesini de fazla dert etme. Anlamaya bakalım şimdilik yeter. Bu işler nasıl oldu da oldu böyle? Çocuklarının bir yatakta incelenerek sönüşünü izlemiş babalar, nasıl ağlamadan anlatırlar kızlarını? Bir anlayalım bakalım. Bir anne çocuklarını bırakıp neden ve nasıl ölmekle direnir açlıktan? Kanınızı donduran yerden başlayalım ısınmaya. Çocukları hiçbir merhametsizliğe terk etmeyeceksek eğer, ve çoğumuza bir örgütün merhametsizliği gibi geliyorsa bu ölümler, niye şimdi o çocukları terk edelim? Bize yabancı, bizi dışarıda bırakan bir dille konuşan ve durmadan ölüme yürüyen çocuklar nereye yürürler, nereden gelirler? Bunlara bakmayışımıza bakalım. Gel toprak kardeşim, geçelim şöyle memleketi söküldüğümüz yerden. Yürüyelim, yürüdükçe kendimizi yeniden bu memlekete dikelim. Korkma, seni tekinsiz yerlere götürmem. Yolumuz tekinsiz yerlere düşerse eğer, bırakma elimi. Çünkü ben çok korksam da bırakmam seninkini. Düşünsene, bir de ben seni bırakırsam, sen de beni bırakırsan, elsiz kalırız, dilsiz kalırız. Bir başımıza yaşar, yalnız başımıza ölürüz. Düşünsene, o zaman yaşamış olur muyuz? O yüzden, bu yolda umut var mı diye sorma bana. Bu ülkeyi anlamaktan başka çaremiz yok, anlasana. Birinci ayrımın sonu, sayfa 11.